Ayrım 10, sayfa 181, iz sürme hamlesi. Dosya bilgilerine ekleme mi yapıldı? Dursun Çiçek ihbarcının yazdıklarının askeri savcılıkta bulunan dosya bilgilerinin alınıp, kurgulanıp servis edilmesinden ibaret gördü. Askeri savcılığın yaptığı incelemede de ihbar mektubunda yer alan bazı bilgilerin doğru olduğu görüldü. Albay Çiçek ihbarcının bulunması için arka arkaya şikayet dilekçesi hazırladı. Önce 22 Aralık 2009'da İstanbul Savcılığına, 15 Mart 2010'da ise askeri savcılığa dilekçe verdi. Askeri ve sivil yargıyı ihbarcının bulunması için harekete geçirmeye kararlıydı. Hukuki gerekçesini dile getirdiği şikayet dilekçelerindeki satır araları ihbarcının iddialarına da yanıt niteliğindeydi. İncelendi mi, silindi mi? Bu şikayet dilekçelerinde yer alan bilgilere göre ihbarcının mektubunda sıraladığı bilgisayarların seri numaraları doğruydu. Ama bu bilgisayarlar askeri savcılığın belge yayınlandığı gün 12 Haziran'da açtığı soruşturma sırasında incelediği Albay Çiçek'in şubesindeki bilgisayarlardı. Savcılığın incelemesinde herhangi bir bulguya rastlanmadığının belirtildiği ve seri numaralarının dosyaya yazıldığı bu bilgisayarlar ihbarcı mektubunda sıralanıyor ve altına bunlar silindi ifadesi ekleniyordu. Askeri savcılık ve Çiçek'e göre incelenen ve suç unsuru bulguya rastlanmayan bilgisayarlar ihbarcıya göre silinmişti. Ama bilgisayarlar aynı bilgisayarlardı. Askeri savcılık ve Çiçek bu bilgiden hareketle aradan geçen 4 aylık süre içinde askeri savcılık soruşturma dosyasının sızdırıldığı ve bu bilgilere dayanarak kurmaca bir metin hazırlandığı sonucuna vardı. Belge imhasında bulunan isimler de sayılıyordu ihbar mektubunda. Bu isimler de askeri savcılık dosyasında yer alıyordu. Şubede görevli personelin isimleriydi ve askeri savcılık aynı soruşturma çerçevesinde hepsiyle görüşmüştü. İsimleri de dosyada bulunuyordu. İhbarcının soruşturma dosyasının içeriğine hakim, karargah içini iyi bilen biri ya da birileri olduğu da belliydi. Muhtemel hiyerarşi içinde istediği görevleri alamayan biri ya da birileriydi. Rakip olarak gördüğü isimlerle ilgili suçlamalarda bulunuyor olabilirdi. Ya da karargahta bulunan ve yabancı istihbarata bağlı üst düzey biri ya da birileriydi. Birçok isim ve görevleri doğru ifade ediliyordu. İsim, yer, tarih konusundaki somut bilgiler sıralanıp kanıtı gösterilmeden birçok iddia da altına eklenmişti. Bu iddiaların çürütülmesi aylar belki de yıllar alırdı. Bunun yerine ihbarcının bulunması ya da açığa çıkması gerçeklerin ortaya çıkması için izlenecek yolu kısaltabilirdi. Çiçek bu nedenle ihbarcının bulunmasını istiyordu. Ama bir yandan da dilekçelerinde ihbarcının çelişkili iddialarını dile getiriyordu. Dursun Çiçek'in stajyer avukat kızı İrem Çiçek ile birlikte hazırladığı bu şikayet dilekçelerinde yer alan bu karşı bilgileri, yanıtları İrem Çiçek'in ağzından aktaralım. Çift kilitli dolap. İhbarcı tanıklık yapabileceğini söylüyor. Çıksın tanıklık yapsın. İddialarını karşılıklı olarak yargıda tartışalım. Belge basında yer alır almaz erken davranarak söz konusu evrakın aslını gizlice dosyalandığı klasörden aldım diyor. Meçhul ihbarcı subay babamın çift kilitli evrak dolabından, babamın haberi olmadan şubede olağanüstü anların yaşandığı, her giren çıkanın gözlendiği bir günde alması mümkün olabilir mi? Sahte belgeyi alabilecek ve imhadan kurtarabilecek kadar babamın yakınında görev yaptığını itiraf ediyor. Öyleyse kimliğinin bulunması kolaydır. Belgeler ve mektup üzerinde parmak izi tespiti yapılır ve ihbarcı bulunarak gerçek ortaya çıkartılır. Böyle bir belge varsa ve babamın dolabındaysa alınması mümkün değil. Çünkü bu dolap çift kilitle kilitli. Gizlice açılması ve iz bırakmadan kapatılması mümkün değil. Dolap kilitlerini kırıp almış olsa bu tespit edilirdi. Ayrıca bu yolla almış olduysa daha sonra ihbar mektubunda belgenin aslının cuntacı biri tarafından imha edildiği kanaatine ulaştılar ve inkar ettiler şeklindeki sözlerinin mantığı olamaz. Kilitleri kırıldığı bilinen bir dolap varken nasıl olur da böyle bir düşünce oluşur? Dosya çelişkisi. İhbarcı belgeyi dosyalandığı klasörden aldığını söylüyor. Ama yapılan kriminal incelemelerin hemen tümünde başka bir ayrıntı var. Bu ayrıntı en net şekilde jandarma kriminalin yaptığı belge üzerindeki incelemede tespit edildi. Bu raporun ayrıntılarını ileride aktaracağız. Konulan bu ayrıntı ile ihbarcının bu söylemi çelişiyor. Belge üzerinde hiçbir delgi, zımba deliği yoktu. Yani bu belge hiç dosyalanmamıştı. İhbarcı belgenin aslını bulunduğu klasörden aldığını söylüyor. Oysa belgede dosyalandığına dair tahribat izi, zımba ya da delgeç izi yok. Üçe katlanıp taşınmış, böyle bir resmi belge katlanmaz. İhbarcının temel iddialarına bu yanıtlar veriliyor. Çiçek ihbarcının parmak izinin aranması, mektupların gönderildiği posta merkezinde yapılacak araştırma ve görüntü kayıtlarının incelenmesiyle ihbarcının bulunmasının mümkün olduğunu da belirterek bu yöntemlerin uygulanmasını da istedi. Kendisini asker olarak tanıtan bu ihbarcının karargah içinde yapılan atamaları, junta bağlantısıyla açıklaması, sahte belge üretmesi, bu belgeleri ve iddialarını kovuşturma yapabilecek bir birime göndermesi ile suç işlediği de vurgulandı. Sahte belge üretip bunu basına ulaştıranların bulunması, bu süreçte yer alan gazete çalışanları, avukatlar, emniyet görevlilerinin tümünün dinlenmesi gerektiğinin de belirtildiği şikayet dilekçesinin gereği askeri savcılıkça yapılmaya başlandı. İkinci sorgu hamlesi. Sonuç değişmez, tutuklarlar. Çiçek ihbarcının iddialarının bir kısmına yanıtı da içeren ve ihbarcının bulunması için hazırladığı bu şikayet dilekçelerini vermeden önce ihbar mektubu ve ıslak imzalı orijinal metnin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasının ardından belge sürecinde kendisini daha yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyordu. Çiçek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından ikinci bir kez daha gideceğini ve tutuklanmasının istenebileceğini düşünüyordu. Çünkü kendisine hazırlanan oyunun her ne pahasına olursa olsun sürdürüleceğini düşünüyordu. Yakınlarıyla yaptığı konuşmalarda, ''Ben o belgeyi hazırlamadım, hazırlandığına dair ellerinde hiçbir delil de yok. Ama birileri Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak için çabalıyor ve benim üzerimden bunu yapıyorlar. Benim tutuklanıp tutuklanmamam onlar için önemli değil. Önemli olan onlar açısından bu belgenin yarattığı atmosferin devamı. Bu nedenle ben hiçbir delil olmadan tutuklanabilirim.'' diyordu. Çalışma arkadaşlarıyla da ifadeye gidip gitmemek konusunu değerlendirdi. Genelkurmay Başkanı'nın başbakanıyla görüşmesine kadar Çiçek Ergenekon savcılarının çağrısına uymazsa ne olur soruları soruluyordu. Çağrıya rağmen hemen gitmemesi üzerine polis zoruyla alınıp alınamayacağı da tartışılıyordu. 29 Ekim'de başbakanıyla Genelkurmay Başkanı belge ile ilgili gelişmeleri görüşmüştü. Bu görüşmede yargının görev yapmasına yardımcı olunması yolunda bir görüş birliği oluşmuştu. Çiçek bu cümlenin kendisine savcılık yolunu bir kez daha açtığını biliyordu. Çiçek'e destek. Ama bu arada komutanlarının kendisine olan desteğinin de farkındaydı. Görev yeri değiştirilmiş, Deniz Kuvvetleri Daire Başkanlığı'na atanmıştı. Bu atama hamlesi komuta kademesinin kamuoyunda bu kadar yoğun bir tartışmanın kahramanı olan Çiçek'e inandığını gösteriyordu. Bu yeni görev yerinde komutanları tehditler geldiği için yaptıkları değerlendirme sonucunda koruma olması yönünde görüş birliğine vardı. Çiçek bir dilekçe verdi. Koruma görevlileri 5 Kasım'da işbaşı yaptı. O tarihten bu yana koruma altında yaşıyor. Yalnızca görev yeri değiştirilerek değil, koruma ve özel araç verilerek de komutanlarının Çiçek'e verdiği önem ifade edilmişti. Sussam mı, susmasam mı? Komuta kademesi Çiçek'e olan inancını yaptığı hamlelerle ifade ediyordu. Ama Çiçek'in Ergenekon savcılarının karşısına bir kez daha çıkması gerekiyordu. Giderse tutuklanacağına ve orduya yönelik yeni bir hamle yapılacağına ve bu hamlede anlatımlarının kullanılacağına olan inancı nedeniyle sonucu değiştirmeyecek bir savunma yapmak yerine susma hakkını kullanıp savcılara bir şey anlatmamayı düşündü. Konuyla ilgili sorulara yanıt vermeyecekti. Ergenekon savcılarının imza ile ilgili soracakları her türlü soruya karşılık yetkili olan savcılıkça, yani askeri savcılıkça bu konuda alınmış bir karar olduğunu, yani takipsizlik kararını hatırlatacaktı. Ayrıca bu karar metninin bir kopyasını da savcıların önüne koyacaktı. Bu nedenle karar metninin ve dilekçelerin birer örneğini çantasına koydu. Çünkü İstanbul savcılarının kendisini sorgulamaya yetkisi olmadığına inanıyordu. Ancak sonra bu düşüncelerinden vazgeçti. Saklayacak bir şey olmadığını göstermek için sorular tüm sorulara yanıt vermeye karar verdi. Gelincik. 9 Kasım'da belgeleri yok ettiği ileri sürülen askerler Ergenekon savcılarının karşısına çıktı. Çiçek'in de 1-2 gün içinde savcıların karşısına çıkacağı biliniyordu. 10 Kasım'da törenler sonrası Genelkurmay'ın en gizli ve pek az kişinin bildiği Gelincik Salonu'nda komutanlarının Dursun Çiçek ile bir araya geldiği iddiası da Çiçek sorgudayken basına yansıdı. Genelkurmay Başkanlığı bu iddiayı yalanladı. Neden iki gün geç gitti? 11 Kasım'da Çiçek savcıların karşısına çıktı. Aslında 9 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı. Belgeleri yok etmekte görev aldığı iddia edilen askerler ile aynı gün Çiçek'le sorgulanacaktı. Savcılar o gün beklediler ama Çiçek gelmedi. Nedenine gelince, Çiçek öncelikle 10 Kasım'da törenlere katılmak istiyordu. Ayrıca hukuki hazırlıklarını da tamamlaması gerekiyordu. Çiçek tutuklanacağını bildiği için hasta olan annesinin elini öpmek, hayır duasını almak için memleketi Tokat'a gitti. Ve savcıların değil, kendi istediği gün sorgulamaya gitmek istediğini yakınlarına belirten Çiçek öyle de yaptı. 9 yerine 11 Kasım'da İstanbul'da Ergenekon savcılarının karşısına çıktı. 2 günlük gecikme sırasında polis zoruyla getirtilmeye ilişkin bir girişim olmadı. Ancak savcı öz bir açıklama yaptı ve Çiçek ile kurumu üzerinde baskı kurmayı denedi. Savcı Zekeriya Öz'ün gelmezse polis zoruyla getiririz içerikli açıklamalarına rağmen Çiçek kendi planladığı tarihte gitti. Valiz. 10 Kasım akşamı Çiçek'in evinde de bir gün sonra gideceği savcılık sorgulaması ile ilgili konular görüşülüyordu elbette. Akşam yemeğinde kızı İrem Çiçek ile sohbet ettiler. İrem Çiçek o anları bize şöyle anlattı. Babam karakter olarak çok fazla sıkıntılarını anlatmayan, sorunlarını önce kendi içinde çözen ve çözdükten sonra bizimle paylaşan bir yapıya sahip. Akşam yemeği sırasında bir gün sonra gideceğimiz İstanbul yolculuğunu tabii ki konuştuk. Ben babama hiçbir şey için üzülmemesi gerektiğini söyledim. Sen haklısın, üzerine atılı bu çamurların en yakın zamanda çözümleneceğine inanıyorum dedim. Ancak İstanbul'a ilk sorguya gidişimizdeki yaşadığımız süreç aklıma geldi. Babam o gün gülerek savcılığına gitmiş ancak tutuklama kararı verilmişti. O nedenle olayın sadece babam ile sınırlı bir konu olmadığını, daha farklı boyutları olan ve daha farklı amaçları olan kapsamlı bir operasyon olduğunu düşünmeye başlamıştım. Kurulan komplonun çok boyutlu, derin ve büyük bir organizasyonun işi olduğuna inanıyordum. Bir büyük komplo vardı ve babam aslında burada sadece kurban ediliyordu. Bu nedenle suçlu suçsuz olup olmadığına bakılmayacağına inandığımı babama söyledim. Babam da zaten aynı görüşlerini dile getirmişti. Yaşayabileceği en olumsuz duruma hazır olmalıydı. Çünkü babamın tutuklanması bazıları için temel amaç olmuştu. O gün yayınlanan haberlere, yorumlara bakmak bile yeterliydi. Babamın tutuklanmaması bazı kesimler için sıkıntı verici duruma gelmişti. Ve ben babam için bir valiz hazırladım. Çünkü her an her şeyle karşılaşabileceğimiz bir hukuksuzluk içindeydik. İlk soruşturmada olayın çok basit ve anlamsız olduğunu düşünüyordum. Tutuklama olmayacağına da inanıyordum. Ancak yaşadıklarımdan sonra artık her şey olabilir. Hukuksal olarak bir tutuklama nedeni olmasa da bazılarınca tutuklanması elzem hale gelen babam tutuklanabilir diye düşünüyordum. Buna hazırdım. O nedenle bir valiz hazırladım. İhtiyaç duyabileceği eşyalarını koydum. Bir kez daha mücadele. Bu son akşam yemeğinden sonra erken yattılar ve sabaha karşı kalkıp araçla İstanbul'a gitmek üzere hareket ettiler. Sabaha karşı 4 gibi yola çıktılar. Yol boyunca aracı Dursun Çiçek kullandı. Direksiyonda sükunet içindeydi. Ancak telefonları susmuyordu. Onlarca telefon geldi. Arayan basın mensuplarıydı ve savcılığa gelip gelmeyeceklerini soruyorlardı. Savcılığa gitmek üzere İstanbul yolunda olduklarını öğrenen basın mensupları savcılık kapısında beklemeye başlamışlardı bile. Ama önce İstanbul Merkez Komutanlığı'na gittiler. Dursun Çiçek'in çok sevdiği yakın bir grup silah arkadaşı saatler öncesinden gelmişler, Çiçek'i bekliyorlardı. Dursun Çiçek arkadaşlarıyla tek tek selamlaştı ve yüksek bir sesle "Mücadeleye bir kez daha başlıyoruz arkadaşlarım" dedi. Çaresiz komutanlar. Burada İrem Çiçek'i çok üzen bir olay yaşandı. Genç avukat adayı merkez komutanlığında yaşadığı ve kendisini derinden etkileyen bu olayı şöyle anlattı. Poyrazköy kazıları nedeniyle İstanbul savcılığınca çağrılmış ve sorgu öncesi tıpkı babam gibi merkez komutanlığında bekleyen ve daha sonra bir minibüse doldurularak savcılığa götürülen 6 subay vardı. En üst rütbelisi albay olan bu subaylar ile sohbet ettim. Bizimle aynı salonda bekliyorlardı. Hiçbirinin yanında avukat yoktu. Bir minibüse bindirilip ne olduğunu, neye ve nereye ve niçin gittiklerini bilmez halde getirilmişlerdi. Hepsiyle birebir tanıştım. Stajyer avukat olduğumu öğrendiler. "Bizim avukatımız olur musun?" "Avukatımız yok" dediler. Ben henüz stajyer olduğumu ve savunmalarını üstlenmemin mümkün olmadığını anlattım. Sonra yaşanabilecek hukuki süreçler hakkında bilgi almaya çalıştılar. Nelerle karşılaşabileceklerini, neler olacağını soruyorlardı. Hemen hepsinin hukuksal anlamda bilgisiz olduklarını, yardım göremediklerini anladım. Hepsi muvazzaf subaylardı ama bir başına oraya gönderilmişlerdi. Ne kendileri bir avukat tutabilmiş ne de kurumları onlara avukat vermişti. Bu subayların yüzlerce binlerce askere komutanlık yapan, bölük hatta alay komutanlığı yapan insanların çaresizliğini gördüm. Canlarıyla kanlarıyla teslim oldukları silahlı kuvvetler bile bu subaylara bir avukat veya hukukçu tayin etmemişti. 15 dakika 20 dakika süresince onlara bilebildiğim kadar hukuki bazı bilgiler verdim. Sorularını yanıtlamaya çalıştım. Koltuk altları kanıyordu. İçlerinden biri çok ağır hasta görünüyordu. Koltuk altlarında kan akıyordu. Çok kötü durumdaydı. Hastaneye gitmenin yöntemi nedir? Kime nasıl başvuracağım diye soruyordu. Bu subaylar tam olarak neyle suçlandıklarını bile bilmiyorlardı. Sadece Poyrazköy ile ilgili olduğunu biliyorlardı ama suçlamanın içeriği, ayrıntısı ile ilgili hiçbir bilgiye sahip değillerdi. Subaylardan biri, "Bak sen büyümüşsün, babana destek oluyorsun, olanları anlayabiliyorsun. Benim de bir kızım var ama o henüz çok küçük. Tutuklanırsam ona ve ne diyeceğimi bilemiyorum." diye gözyaşı döktü. "Çok kötü oldum." Tüm bu subaylar savunmasızdılar ve her an hukuksal anlamda büyük bir hata yapabilirlerdi. Sorulacak bir soruya iyi niyetle verdikleri yanlış bir yanıt sonları olabilirdi. Bunları görünce benim babam şanslı, bu konumda da olabilirdi diye düşündüm. Baba kız sorguda. Dursun Çiçek Merkez Komutanlığı'nda formaliteleri tamamladıktan sonra hep birlikte adliyeye gittiler. Ama sorguya girecek savcılar henüz sorgu için hazır değillerdi ve beklemeleri gerekiyordu. Oturup bekleyebilecekleri bir yer bulamadılar. Savcı Zekeriya Öz'ün odasının tam karşısındaki odada iki savcı ev sahipliği yaptı. Bu savcıların odasına davet edildiler. Burada bir süre beklediler. Bekleme süresi uzadı, öğle yemeği saati geldi. Dursun Çiçek yemek siparişi verdi ve savcılarla birlikte öğle yemeği yediler. Yemek sonrası sorguya alınacaklardı. İrem Çiçek Zekeriya Öz'ün yanına gitti. Kendisinin stajyer avukat olduğunu ve ileride babasının savunmasını da üstleneceğini anlattı. Bu nedenle dosyaya hakim olmak istediğini ve sorguda bulunmak istediğini söyledi. Öz yanıtını bir süre sonra vereceğini söyledi. Savcılar 10 dakikalık bir değerlendirme sonrasında bu genç hukukçunun da sorguya girmesine izin verme kararı aldılar. Ancak bir şartları vardı. Sorguya müdahale etmeyecek, sessizce izleyebilecekti. İsterse not alması serbestti. Ve 3 saat sürecek sorguya baba kız birlikte girdiler. Sorular. Savcılar Çiçek'e şu soruları sordu. Andıç, eylem planı, bilgi notu gibi belgeler neden hazırlandı? Hazırlanma teknikleri nelerdir? Bu tarz belgelerin hazırlanmasında askeri makamların dışında yardım alınıyor mu? İsmi Bilgi Destek Daire Başkanlığı olarak değiştirilen Psikolojik Harekat Daire Başkanlığı ve Bilgi Destek Daire Başkanlığı'nın görevleri ve hangi bünyenin altında faaliyet yürütmektedir? İlk sorgulamada kopyayı imzayı reddettin. Şimdi ıslak imza var ve adli tıp raporu imzanın senin olduğunu gösteriyor. Bu plan ile ilgili olarak kimlerden talimat aldınız? Planın hayata geçirilmesi aşamasında koordinasyonu kimin sağladı? Belgenin içerisinde yer alan dost unsurlar, düşman unsurlar, medya faaliyetleri, planlama ve genel faaliyetler ve kara propaganda faaliyetler hakkında bildiklerin nelerdir? Belge ile ilgili haber yayınlandıktan sonra Bilgi Destek Şube Müdürlüğü'nde belgenin hazırlandığı iddia edilen bilgisayar ve araç gereçlerde temizleme ve imha işlemi gerçekleşti mi? İhbar mektubunda ismi geçen subay verileri tanıyor musunuz? 24 Haziran 2009 tarihinde Orgeneral Hasan Iğsız imzası ile özel içeriği bulunan evrakların, hükümet, irtica şahıslar, STÜ ve benzeri hukuki açıdan sıkıntılı evraklar, sızmasını önlemek, sızması durumunda ise genelkurmay bünyesinde hazırlanmadığı algısı oluşturmak amacıyla bilgi güvenliği tedbirleri başlıklı bir emir yayınlandı mı? Islak imzalı belgeyi gönderen subaydan gelen ve internet andıcı olarak adlandırılan döküman ve internet siteleri hakkında neler biliyorsunuz? İhbarda yer alan iddialara ne diyorsunuz? Bora Kutluhan, Savunma ve Havacılık Dergisi eski yazı işleri müdürü ile yapmış olduğunuz görüşme ve Kutluhan aracılığı ile Star Ana Haber'de savunma içerikli mektubunun yayınlanması hakkında neler biliyorsunuz? savunma amaçlı yazdığınız mektubun Mübeccel isimli bayan aracılığı ile Hürriyet gazetesinde yayınlanması hakkında bildiklerinizi anlatır mısınız? Çiçek bu sorgunun ardından yine tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim İdris Hasan'ın ifade ve istemi değerlendirmesinden sonra yine tutuklandı. İlk tutuklamasında 17 saat kaldığı hastalığa yeniden gönderildi. Tutuklama sonrası avukatı Mustafa Çevik ile konuşmuştum. Aldığım bilgiler ışığında yaptığım haberin ayrıntıları, sorgulama ile ilgili ilginç ipuçları veriyordu. O haberde yer alan unsurları yineleyelim. Yetkisizler iddiası. Çiçek susma hakkını kullanmadı, sorulara yanıt verdi. Ancak ilk düşüncesinden de vazgeçmedi. Ergenekon savcılarının bu soruşturmayı yapma yetkisi olmadığı yolundaki düşüncesinde ısrarlıydı. Çiçek ve avukatları hem savcılık hem de adliyede anayasanın 145. maddesini anımsattılar. Yargılama yapılacaksa bunun yerinin askeri savcılık olduğu vurgulandı. Sorgulama yapan ve tutuklama isteminde bulunan Ergenekon savcılarının da tutuklama kararı veren mahkemenin de yetkisiz olduğunu ileri sürdüler. Bu iddiaları dikkate alınmadı. Bu iddia 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yinelendi. İtirazları kabul görmeyen Çiçek ve avukatları reddi hakim talebinde bulunma kararı da aldılar. Eften püften sorular. Sorgulamaya gitmeden önceki bu düşüncesini o tarihte öğrenmiştim. Sorgu sonrası avukat Mustafa Çevik ile konuşmuş ve o tarihte bu konuya ilişkin bir haber yapmıştım. O haberde Çevik bu durumu şöyle açıkladı. Susma hakkını kullanmadık. Sordukları sorular basit ve anlamsız sorulardı. Eften püften sorulardı. Tutuklanmayı asla gerektirmeyen konulardı. Hiçbir şey sormadılar. Filancayı tanıyor musun, falancayı tanıyor musun, imza senin mi gibi sorular sordular. İhbar mektubu ile ilgili sorular sordular. Biz de ilgimiz ve bilgimiz olmadığını söyledik. Çiçek imzanın kendisine ait olmadığını söyledi. Tutuklamaya zaten sorgu öncesinden karar verildiği belliydi. Sorgu sırasında yaşananlar tutuklanma için mahkemeye sevk edilmesine bile yeterli değildi. Siyah keçeli. Sorgu sırasında ihbar mektubu ile gelen ve orijinal olduğu ileri sürülen, sivil yargının bir türlü askeri yargıya göndermediği ıslak imza, Albay Dursun Çiçek ve avukatlarına da gösterildi. Siyah keçeli bir kalemle atılmış imzaya, orijinali fotokopisinden farklı değil diyen Çiçek ve avukatları savcılara, bu imzanın Dursun Çiçek eliyle atıldığını söylemek mümkün değil. Bu imza bir başkası tarafından ya da bir araç vasıtasıyla atılmış olabilir. Bu nedenle bir referans laboratuvarına gönderin isteminde bulundular. İmza makineleri. Gerçekten de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu tür resmi yazışmalarında keçeli kalem kullanılmıyordu. Pilot kalem ya da dolma kalem kullanılıyordu. Çiçek'in diğer yazışmalardaki imzalarına bakıldığında da keçe kaleme rastlanmamıştı. Albay savcılara bunu da hatırlattı. Belgenin TÜBİTAK gibi referans laboratuvarına gönderilip imzanın incelenmesi de istendi. İmzanın bir imza makinesiyle atılmasının mümkün olup olmadığı da tartışılmaya başlandı. Gerçekten de bu tür makineler vardı. Basında bu makinelerin fotoğrafları, neler yapabildikleri örnek resimleriyle yayınlanmaya başlandı. Bu makinelerin keçe kalem ile daha sağlıklı sonuçlar verdiği de biliniyordu. TRT'den talimat mı verildi? Tıpkı ilk sorguda olduğu gibi bu ikinci sorgu sırasında ilginç olaylar yaşandı. Dursun Çiçek'in ifadesi sürerken odada bir televizyon vardı ve TRT 2 kanalı açıktı. Savcıların sürekli olarak televizyonu izlediğini, hatta sorgunun bir noktasına adeta sorulara ara verip tüm savcıların televizyona odaklandığı dikkatini çekti. Sorgunun ortalarındayken TRT 2 son dakika bilgisi olarak Çiçek'in tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildiğini duyurdu. Ancak henüz sorgu bitmemişti bile. Çiçek savcılara bu nedir diye sordu. Savcılar ne yapalım, basını kontrol edemiyoruz diye yanıt verdiler. Çiçek savcılara TRT üzerinden talimat verildiğini iddia etti. Nitekim saatler önce TRT 2'de verilen bilgi saatler sonra doğru çıktı. Savcılar Dursun Çiçek'i tutuklama istemiyle mahkemeye sevk kararı verdiler. Öz gemimiz büyük. Bir başka ilginç konuşmada soruşturmanın sonlarına doğru yaşandı. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, "Bizim soruşturmamız öyle askeri savcılığın yaptığı gibi bir soruşturmaya benzemez. Öyle kısa sürmez. Bizim dosyamız kabarık, gemimiz büyük. Soruşturmamız uzun sürer, sorgulamamız da uzun sürer." dedi. Bu sözler üzerine Dursun Çiçek kaşlarını kaldırdı. Öz'e, "Dikkat edin sayın savcı, geminiz Titanik'e benzemesin, Titanik gibi batmasın." deyiverdi. Öz şaşırmıştı. Bir an duraksadı ve sonra "Öyle olmaz, bizim gemimiz devletin gemisi. Devlet ne zaman batarsa bizim gemimiz o zaman batar," diye yanıt verdi. "Kimin avukatısın?" Soruşturmanın son bölümüne kadar savcılar sürekli olarak Dursun Çiçek ile muhatap oldular. Çiçek'in avukatı çok az devreye girdi. Zaten bir ceza avukatı olmayan ve aileyle uzun bir süredir dostluğu bulunduğu için bir anda kendisini Türkiye'nin en ünlü ceza davasının içinde bulan Çevik, bu davanın birçok adamında ceza avukatlığının inceliğini bilememenin sıkıntısını yaşıyordu. Sorgu sırasında da sıkıntılıydı. Sorguya pek müdahale de etmedi. Sorgunun sonuna doğru Çiçek bir konunun ayrıntısına girdi. Ancak konunun detaylı anlatılmasına gerek olmadığını düşünen avukatı Çiçek'i uyardı. Bu uyarı savcıları rahatsız etti. Öz Çiçek'in avukatına, "Sen Genelkurmay'ın avukatı mısın?" diye sert bir ses tonuyla sordu. Avukat, "Hayır, ben Dursun Çiçek'in avukatıyım ve burada bulunma nedenim onun haklarını korumak ve hatırlatmak," diye yanıt verdi. Sorguda bu ilginç anlar yaşandı ama asıl ilginçlik başka bir noktadaydı. O ilginç an davanın seyrini ve akıbetini de çok yakından ilgilendiriyordu. Eldiven hamlesi. Tören eldivenlerini giydi. Sorgu sırasında yaşanan bu ilginç an Dursun Çiçek'ten gelen bir hamleydi. Bu hamle aslında tüm sorgu sırasında soğukkanlılığını muhafaza eden, sorulan sorulara karşı mantıklı, hesaplı ve dengeli yanıtlar veren ve dahası "bana neden şunu da sormuyorsunuz" diyen ya da sorular arasındaki çelişkileri savcılara anlatan Çiçek'in bu hamlesi savcıları da çok şaşırttı. Tavırları nedeniyle espriyle karışık, "Komutanım, kim kimi sorguya çekiyor?" diye soran savcılardan sorgunun bir yerinde orijinal denilen belgeyi ve ıslak denilen imzayı görmek istiyorum isteğinde bulundu. Albay Dursun Çiçek'e sorgu boyunca oldukça kibar davranan, zaman zaman "komutanım, albayım" ve bazen de "Dursun Bey" diye hitap eden savcılar önce bu isteği yerine getirmek istemediler. Çiçek, "eğer göstermezseniz sorularınıza yanıt vermem, bu sorgu burada biter," dedi. Bu ısrar üzerine savcı öz belgenin odada olmadığını getirteceğini söyledi. Bir süre sonra bir görevli ünlü ıslak imzalı belgeyi getirdi. Belge mühürlü kumaş bir torbanın içindeydi. Belgeyi dosyadan çıkartan savcı öz Çiçek'e uzattı. Çiçek, "bir dakika," dedi. Eğilip çantasını açtı. Çantadan askeri törenlerde kullandığı beyaz eldivenlerini çıkarttı. Savcıların şaşkın bakışları arasında eldivenleri giydi ve sonra belgeyi alıp inceledi. Savcıların neden eldiven giydiğini sormaları üzerine, "bu belgeyi ben hazırlamadım ve bu imzayı ben atmadım. Siz bu belgeyi askeri savcılığa ve referans laboratuvarına göndermediniz. Çünkü o durumda belgenin sahteliği ortaya çıkacaktı. Ben imzalamadım. Dolayısıyla benim izim orada bulunamaz. O nedenle eldivenle geldim. Parmak izi aranması sırasında izim olmadığı görülecek," diye yanıt verdi. Savcılar hata yapmıştı. Buna ilişkin haberi basında ilk yazan gazeteci olarak daha sonra eldivenin sırrını öğrendim. Meğer daha o tarihte kanıt için parmak izinin ve kimyasal izlerin gerektiği hesabı yapılmış. Ama sivil savcılar olayın bu yanına dikkat etmemişlerdi. Aslında savcılar sorgu sırasında belgeye Çiçek'in dokunmasına izin vermekle hata yapıyorlardı. Islak imzanın kriminal incelemelerinde Çiçek'e ait olduğunu kanıtlanması olasılığı kadar kanıtlanmaması olasılığı da vardı. Uzmanlar imzanın kesin olarak kanıtlanmayacağı görüşündeydiler. Bu durumda asıl kanıt belge üzerinde bulunacak Çiçek'e ait izler, özellikle parmak iziydi. Dosya bir noktada gelip parmak izine kilitlenebilirdi. Nitekim bir süre sonra öyle de oldu. Bu durumda sorgu sırasında Çiçek'in belgeye dokunması kanıtların yok sayılmasına yol açabilirdi. Çiçek parmak izinin bulunması halinde bunun sorgu sırasında belgeyi incelerken oluştuğunu iddia edebilirdi. Ancak Çiçek belgeye dokunmamak için eldiven giydi. Çiçek gerçekten belgeyi hazırlayan kişi olsaydı bunu bir fırsat olarak görüp parmak izini belgeye bulaştırmaz mıydı? Avukatı Mustafa Çevik ise belgeye çıplak eliyle dokundu, parmak izini bıraktı. Sonradan yapılacak incelemede belgenin aynı belge olduğunu kanıtı da bu olacaktı.